Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 19. mektup Mucizat-ı Ahmedi Risalesi'nden 5. nükteli işaret. Burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinden sonra meydana gelecek bazı olayları haber verdiğini biliyoruz. Bunlardan bir kısmı anlatıldı. Özellikle Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendilerimizin başına gelecek olanlardan ve onların soyundan Ali Beyt'in başına gelecek olan problemlerden, sıkıntılardan bahseden rivayetleri okuduk. Bu vesileyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sülalesinin, ailesinin, Ehl-i Beyt'inin başına gelen bu problemlerin kader noktayı nazarından nasıl rahmet olabileceği ile ilgili sorular soruldu ve onlara cevaplar veriliyor. Çünkü Allah-u Teala hiçbir kuluna zulmetmez ve insanlara sonsuz rahmet sahibidir. Bu ayetlerle sabit. Böyle sonsuz adalet ve sonsuz rahmet sahibi olan Rabbul Alemin, Rabbimiz, Halikimiz, hasreten sevdiği kulların başına bazı belalar ve musibetler veriyorsa, onların dış yüzüne bakarak onları sanki onlar hakkında kötüymüş gibi değerlendirmek bir Müslümana yakışmaz. Hem Allah hakkındaki hüsnü zannımıza zıttır, hem de Cenab-ı Hakk'ın rahmetini ve hikmetini ittiham etmek, töhmet altına bırakmak anlamına gelir. Öyleyse biz tarihi olarak her olayı mutlaka değerlendireceğiz. Olayın altını, üstünü, sağını, solunu, önünü, arkasını, içini, dışını hem bilgiyi ilim olarak öğreneceğiz hem de bundan ders alacağız. Ancak olayı sadece böyle tarihsel bağlamında bırakıp terk etmek doğru olmaz. Bunun arka planı nedir? Müslümanların özellikle burada görmesi gereken rahmet ve hikmetler nelerdir? Cenab-ı Hakk'ın kader noktasından buna neden müsaade ettiğini ve hangi hikmetleri ve rahmetleri sergilediğini de araştırmak ilimdir. Bizim için tabiri caizse tarihi bir marifet özelliğini taşır. İşte bu açıdan eğer denilse diye bir soru soruluyor. Neden Hilafet-i İslamiye Ali Beyt-i Nebevi'de takarrur etmedi? Halbuki en ziyade layık ve müstehak onlardı. Yani gerek Hazreti Ali Efendimiz ve Hazreti Hüseyin ve Hasan Efendilerimiz ve gerekse onların soyundan gelen mesela Abdülkadir Geylani gibi zatlar veya Zeynel Abidin gibi, Cafer-i Sadık gibi zatlar neden siyaset aleminde hilafete getirilmediler? Devletin başına, ümmeti Muhammed'in yönetimine gelmediler. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam'ın soyundan gelenlerde hilafet neden devam etmedi tabiri caizse? Bunun hikmeti nedir? Bir de bunlar layık insanlardı. Bu işlere en layık, tabiri caizse en güvenilir ve devletin, milletin, ümmeti Muhammed'in yönetimine de layık insanlar idi. Müstahak idiler. Hani bu işi kaldıramayacak, dolayısıyla bu işin uzmanları değillerdi diye bir özellik de yok. Bunun uzmanıydılar, buna ehil idiler. Neden Cenab-ı Hak bunlara bunu müsaade etmedi? Gerçekten burada bir soru ve cevabı okuyacağız inşallah. Alacağımız çok dersler var ama bunu insan kendi özel hayatında da, bulunduğu toplum hayatında da rahat değerlendirebilir. Bu ister dünyevi saltanat olur, yönetim olur, ister dünyevi servet olur, isterse dünyevi makam ve mevkiler olur. Dünyevi anlamda her konunun bunun zımnında değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. El cevap. Saltanat-ı dünyeviye aldatıcıdır. Dünyevi saltanat tabiri, uhrevi saltanat tabirini çağrıştırır. Yani güzellik, çirkinlik, bunlar birbiriyle zıt şeyler. Sıcak, soğuk. Birini söylediğiniz zaman hemen arkasından diğeri akla gelir. Hayat, ölüm. Varlık, yokluk. Bunlar hep birbirlerini çağrıştırır. Dünyevi saltanat, dünyevi yönetim, dünyevi kumandanlık, dünyevi makamlar tabiri hemen arkasından uhrevi makamlar, uhrevi saltanatlar, ebedi hayatı ilgilendiren makam ve mevkiler ifadesini hemen akla getirir. Öyleyse saltanat-ı dünyeviye aldatıcıdır cümlesinin bütün zamanlara bakan bir dersi, hikmeti ve izahı özellikle Âl-i Beyt'in içinde bulunduğu şartlar itibariyle bir açıklaması vardır. Âl-i Beyt ise hakayık-ı İslamiye'yi ve ahkam-ı Kur'an'ı muhafazaya memur idiler. Bu bir hadis-i şerife dayanıyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam size iki şey bırakıyorum. Onlara temessük ettiğiniz müddetçe yani onlara her halükarda yapıştığınız ve onlara uyduğunuz takdirde dalalete gitmezsiniz, sapıtmazsınız, doğru yoldan ayrılmazsınız anlamında. Bu Allah'ın kitabı ve ehli beytimdir şeklinde özetlenmiş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ın kitabına ve ehli beyte uymayı emrediyor. Ehli beytten murat esasen sünnet-i nebeviyedir. Ama Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam doğrudan sünnetim demek yerine ehli beytim, âli beytim demek suretiyle âli beytin esas vazifesinin ve görevinin cümleyi bir de okuyalım. Hakayık-ı İslamiye'yi ve ahkam-ı Kur'an'ı muhafaza görevinin kendilerine verildiği de anlaşılmaktadır. Yani burada hem ümmeti Muhammed'e bir ders veriyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hem de Âl-i Beyt'ine bir ders veriyor. Yani kendi soyundan gelecek olan o mübarek insanlara bir hedef gösteriyor. Sizin göreviniz benim sünnetimin hayata tatbik edilmesidir. Kur'an'ın hakikatlerinin ve benim hayatımın muhafazası, yaşanması ve ümmeti Muhammed'e bunların tebliğidir, öğretilmesidir diye onlara da bir ders vermiş oluyor. Öyleyse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün ümmetinin görevi bu olmakla beraber hasreten Âl-i Beyt, çünkü Peygamberimizin soyundan gelenler de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan dolayı hissi, tabiri caizse içlerinde fıtri bir meyil var İslam'a karşı. Çünkü bizim babamızın getirdiği din, bizim dedemizin getirdiği din, bizim dedemizin mazhar olduğu İslamiyet manası olduğundan Ehl-i Beyt'te, Âl-i Beyt'te, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın soyundan gelenler de İslam dinine karşı fıtri yaratılıştan gelen bir meyil var. Bir iştiyak var, bir şevk var. Yani her ne kadar onlar bazı dini emirlerde ihmalkarlık gösterseler de Peygamberimizin soyundan gelenler de ama esas itibariyle fıtri yaratılıştan gelen bir meyil olduğundan Allahu Teala onlara hasreten böyle bir görev vermiş. Nedir onların görevleri? İslamiyet'in hakikatlerini ve Kur'an'ın hükümlerini muhafazaya memur görevliler yani. Onların asli görevleri bunlar. Asli görevlerine zarar verecek her türlü uygulama onlara manen yasak. Yani maddeten yasak olmasa da. Yönetime gelmelerine karşı her ne kadar Allah'ın bir yasağı olmasa da fakat manevi anlamda bir tabiri caizse yasak söz konusu. Neden? Çünkü esas görevlerine zarar verecekse o zaman öteki yasak olur. Ama esas vazifelerini yerine getirmekle beraber tali dediğimiz ikinci derecedeki görevleri yapmaya da bir zarar olmayacaksa o zaman birbirine engel söz konusu olmazsa onlar da yürütülebilir. Fakat asli görevinize, asli vazifenize zarar verecekse diğer görevler ihmal edilir ve onlar tehir edilir. Ya tamamen terk edilir, ya sonraya bırakılır ya da başkalarına bırakılır. Onun üzerine fazla zorlama yapılmaz. Onun için bir Müslüman eğer Allah'ın emirlerini yerine getirme konusunda başka görevlerle çakışırsa o zaman önce Allah'ın emirlerini öncelik almalı, onları yerine getirmeli. Tali işler, tali görevler, tali vazifeler ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci belki de sıraya bırakılmalı. Bunlar önceliğe verilmeli. İşte Allahu Teala madem ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan gelenlere Kur'an'ın, İslamiyet'in hakikatlerini, imanın hakikatlerini, İslamiyet'in gerçeklerini muhafaza görevi vermiş. Öyleyse onlar öncelikle buna ağırlık vermeleri gerekiyor. Hilafet ve saltanata geçmek yasak mı? Hayır. Bu esas itibariyle Müslümanların bir görevidir. Ancak hilafet ve saltanat yani yönetime talip olanlar öyle kalbi zühde sahip olmalılar ki o onlara hem ahiret hayatını unutturmasın hem de ahirete ait vazifelerine bir zarar vermesin. Öyleyse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam devletinin aynı zamanda başkanıydı. Yani devletin başkanıydı. Dolayısıyla hilafetin de temsilcisiydi. Aynı zamanda halifeydi yani. Peygamberimiz Aleyhisselam başkomutandı. Halifeydi. Devlet başkanıydı. Ve babaydı. Komşuydu. Peygamberdi. Çok görevlerden bir tanesi de devlet başkanlığıydı. Dolayısıyla Peygamberimizden sonra gelen dört halife de devlet başkanıydılar. Ve bunlar cennetle müjdelenmiş insanlardı. O zaman haşa İslamiyet devlet başkanlığına, hilafete sıcak bakmıyor gibi bir anlayış yanlış olur. Bu açıklamadan ona bakmak, o şekilde değerlendirmek yanlış olur. Peki nedir mesele? Mesele şu. Bir Müslümanın dünyaya gönderilmesinin görevi marziyat-ı ilahiye dairesinde hayat sürmektir. Allah'ın rızasına uygun bir hayat sürmektir. Ve rububiyet-i ilahiye dairesini Allah'a ait olan vazifelerin, görevlerin tabiri caizse insanlara aktarılmasıdır. Allah kimdir? Allah'ın isimleri, sıfatları, şuunatı nelerdir? Allah'ı insanlara anlatmak ve Allah'ın rızası olan şeylerin öğretilmesiyle onların hayata tatbik edilmesidir, değil mi? Evet. Şu halde esas görevimiz olan bu vazifemize zarar vermeyecekse ve hilafet ve saltanatta bulunmak bizi kalp zühdünden uzaklaştırmayacaksa onlara o zaman sıcak bakılmalıdır. İşte bunun için Üstad Bediüzzaman Hazretleri bize bir örnek, ölçü veriyor. Diyor ki, hilafet ve saltanata geçen bu bütün yöneticilere duyurulur ve kulaklarına küpe olsun. Hilafet ve saltanata yani insanların dünyevi, uhrevi vazifelerini ve görevlerini üzerine alıp onları yöneten ve yönlendiren insanlar ya Nebi gibi masum olmalı, peygamberler günah işlemekten uzaktırlar. Allahu Teala onların nefislerini öyle terbiye etmişler ki aslanlar gibi nefislerle mücadele ederek nefislerini ıslah etmişler, terbiye etmişler ve Cenab-ı Hakk'ın rızasına aykırı herhangi bir uygulanma Allah onlara nasip etmemiş. Faraza. Allahu Teala onlara bazı konularda serbest bırakmış. Onlar da içtihat etmişler ve rızayı ilahiye de uymamışsa o zaman Allahu Teala onların o içtihatlarını düzeltmiş. Dolayısıyla hatada devam diye bir durum söz konusu değil. Öyleyse bir insan ya peygamber gibi masum olmalı, artık peygamberlik bitti. Peygamberimiz Aleyhisselam'dan sonra peygamber yok. Ama peygamber gibi insanlar olabilir. Peygamberin yolundan gider, peygamber gibi İslam'ı yaşar, peygamber gibi züht sahibi olur, peygamber gibi ahirete esas alır ve peygamber gibi olabilir. Ya peygamber gibi nebi olmalı ki peygamber yok artık. Veyahut Hulafay-ı Raşid'in kimdir bunlar? Hulafay-ı Raşid'in ilk dört halife. Ebu Bekir Sıddık, Ömer Faruk, Osman Zinnureyn ve Ali Mürteza gibi az sonra söyleyecek bir. Ya bunlar gibi olmalı gibi diyor. Demek ki bunlar gibi olunabilir. Ya da Ömer İbni Abdülaziz Emevi. Buna da bazı alimler beşinci halife demişler. Beşinci Raşid halife. Evet. Ve Mehdi Abbasi gibi Abbasi sultanlarından, halifelerinden Hazreti Mehdi isminde. İsmi bu zatın Mehdi. Allahu Teala hakikaten ahir zamanda gelecek büyük Mehdi'nin bazı özelliklerini bu zatta göstermiş. Devlet yönetiminde ahir zamanda gelecek Mehdi Aleyhisselam'ın özellikleriyle bir halifelik yapmış. Allahu Teala buna bir Müslüman yöneticinin nasıl olması gerektiğini bazı özellikleri onun yaşantısıyla, hayatıyla ümmeti Muhammed'e özellikle yöneticilere göstermiş. Bunun hayatını örnek almalı ve onun gibi bir yönetime talip olmalı ve onun gibi yönetmeye çalışmalı yönetici kardeşlerimiz. Öyleyse bir Müslüman Eğer yönetime, hilafeti, halifeliğe, başkanlığa neyse yani insanların, Müslümanların işte dünyevi ve uhrevi işlerini yönetime talip olduysa, o zaman bu insanın bunlar gibi harikulade bir zühdü kalbi olmalı ki aldanmasın. Demek ki dünya saltanatı aldatıcıdır. Birinci cümleyi koydu. Peki bu dünyevi saltanatta insanların dünya hayatlarını sevk ve idarede, başkanlıkta, devlet başkanlığında, milletvekilliğinde, bakanlığında neyse günümüzün şartlarıyla insanların vazife dünyevi işlerini yönetmede, yönlendirmede, idare etmede göreve talipseniz harika, fevkalade bir zühdü kalbe taraftar sahip olmak gerekiyor. Bunu özetlemek gerekirse eğer Allah'ın rızasına uygun hareket etmediğini fark ettiğinde bütün dünyayı içindekilerle beraber makam ve mevkiyi terk edebilecekse bir insan, onda böyle bir zühd kalbi var demektir. Yani kalbinde böyle bir zühd olmalıdır. Tabi bununla ilgili bir örnek vermek gerekirse Hazreti Hasan Efendimiz en güzel örneklerden birisidir. Kendi rızasıyla, kendi halife olmasına rağmen kendi gönlüyle 6 aylık hilafetten sonra Hazreti Muaviye Efendimiz'e halifeliği devretmiştir. Bütün halifelik görevlerinden ayrılmış, bir defada tamamen terk edebilmiştir. Gerçekten yönetimde bulunan insanlar da böyle bir zühd-i kalbiye sahipse, kalbine hiç almamış, yani kalbinden dünya ve dünya sevgisi diye bir şeyi tamamen atmış, dünyayla ilgili bir bağı yok, tamamen ahiret hesabına, Allah'ın emri hesabına devletin başına gelmiş, yönetime gelmiş. İşte böyle bir zühd kalbine sahip değilse ne yapacak? Yönetime gelmeyecek. Eğer yönetime bu niyetle gelmiş de ve bunun da farkına varmışsa ve siyasetin kendisini kullandığını, ahiretine, insanların zararına bir harekete girdiğini fark etmişse onu da terk etmesini bilmeli. Zühdü kalbi. Evet, bu cümleyi hayatımızın köşesine oturtmalıyız. Hazreti İmam-ı Azam için anlatılır. Kendisine bir sohbet esnasında, ders müzakere esnasında kulağına bir şey fısıldarlar ve elhamdülillah der. Biraz sonra tekrar gelirler, bir şey daha fısıldarlar, yine elhamdülillah der. Hikmeti sorulduğunda şöyle açıklar, der ki, önce ticaret mallarımızın bulunduğu geminin battığı söylendi. Yani gitti. Mallarınız zayi oldu. Tabiri caizse iflas ettiniz neredeyse gibi bir haber. Ve baktım kalbimde bir üzüntü yok. Elhamdülillah dedim. Yani o gemiyi ve mallarını kalbine koymamış. Dolayısıyla gitmesinden kalbinde değil ki gitti diye haber geldiğinde rahatsız olsun. İkinci haber, bilginin yanlış geldiğini ve batan geminin bize ait olmadığı, başkasına ait olduğu bilgisi geldi. Buna da baktım kalbim sevinmedi. Ona elhamdülillah dedim. Hakikaten devlet başkanı olduğu bilgisiyle devlet başkanlığı elinden alındı veya devlet başkanlığını terk ettim bilgisi arasında bir fark olmayacaksa, yani siyaset bize binmeyecek, biz siyasete bineceğiz ve o siyaseti yönetimin bir binek olarak kullanacağız, zamanı gelince de ondan ineceğiz şeklinde değerlendiriyorsa o insanlar siyasete girebilirler. Böyle bir fevkalade zühd-i kalbiye sahip değilse girmesine. Girmişse böyle olmadığı halde o zaman lütfen fevkalade bir zühd-i kalbi sahip olmak için var gücüyle çalışmalı ve öyle siyaset yapmalı. Halbuki peki tarihte Ali Beyt namıyla kurulmuş devletler var mı? Ve varsa bunların durumları ne olmuştur? Tarihin derler ya, tarih tekerrürden ibarettir derler. Peki hiç ibret alınsaydı tekerrür eder miydi? Yani tarihi bilgileri biz neden alıyoruz? Tarih bilgisi için mi? Hayır, tarih bilgileri. Biz hayatımıza onları alalım da aynı hataya düşmeyelim diye bilgi alınır. Ama biz tarihte alınan bu tabiri caizse acı tecrübelerden eğer ders çıkarmıyorsak o zaman tarih bilgisi bize sadece yük olur. Ve biz de onun hamallığını yapmış oluruz tabiri caizse. Mesela Mısır'da Ali Beyt namına teşekkül eden Devleti Fatımiye Hilafeti ve Afrika'da Muvahhidin Hükümeti ve İran'da Safaviler Devleti gösteriyor ki saltanat-ı dünyevi Ali Beyt'e yaramaz. Yani Hazreti Ali ve Hazreti Hasan Efendilerimizden sonra onlarınkiler zaten fevkalade bir zühdü kalbiye sahip olduklarından onlarınki muvaffak olmuşlar. Allah-u Teala onları muvaffak kılmış. O zatlar zaten ehli cennettirler. Hazreti Hüseyin Efendimiz ehli cennettir. Onlarla gibi problem yok. Ama onlardan sonra gelenlere Cenab-ı Hak neden nasip etmedi veya nasip ettiyse Hazreti Hasan'da neden kalmadı? İşte bunların cevabını alıyoruz. Yani Mısır'da kurulan Devleti Fatımiye Hilafeti bunlar Şia menşeli olarak tabiri caizse Ehl-i Sünnet ve Cemaat dışında itikadi düşüncelere sahip olmuşlar ve hakikaten Ehl-i Sünnet çizgisinden çıkmış. Hem maddi hem manevi hatalara sebebiyet vermişler. Afrika'da Muvahhid Hükümeti ve İran'da Safeviler Devleti. İran'daki Safavi Devleti'nin verdiği zararları bilmeyen yoktur. Dolayısıyla Ehl-i Beyt adına Seyyidlik ismini kullanarak, Peygamberimizin soyundan gelme kullanılarak, ismi kullanılarak kurulmuş bu üç tane devletin yaptıkları maddi ve manevi hatalar da gösteriyor ki Ali Beyt'e dünya saltanatı yaramıyor. Ne yapıyor peki? Vazife-i asliyesi olan hıfz-ı dini korumak ve hizmet-i İslamiyeti ve İslamiyet'e hizmetkar olmak onlara unutturur. Halbuki saltanatı terk ettikleri zaman parlak ve yüksek bir surette İslamiyet'e ve Kur'an'a hizmet etmiştir. Aslında Allah-u Teala Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan gelenleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği dini koruma, yaşama ve yaşatma görevini vermiş. Eğer bu dini yaşama, yaşatma ve koruma görevini saltanatla beraber tabiri caizse yürütürlerse mesele yok. Ama dünya saltanatı işin içerisinde senin niyetin iyi de olsa, senin taraftarların, senin yanında yer alanların yanlış tavırları, yanlış hareketleri de sana mal edileceğinden Allah-u Teala hiç tabiri caizse kışırı olmayan, tehlikesi olmayan, dünyevi bir menfaat hissi uyandırmayan manevi saltanata onları kumandan eylemiş. Onların başkanlığını ahiret saltanatının başına getirmiş. Dünyevi, geçici, fani olan saltanattan uhrevi, ebedi, sonsuz, Allah'ın rızasına uygun, Allah'ın emirlerini yaşama ve yaşatma vazifesi olan ahiret saltanatının başına getirmiş. Onun için küstürmüş onlardan ve bütün devletlerde neredeyse onları sıkıntılara maruz bırakmış. Onları tabiri caizse devletin, devlet başkanlığının, devlet görevlilerinin yanında yer almayı uzaklaştırmış. Niye? Bu manevi sultanlığı, ahiret sultanlığına talip olsunlar ve orada başkan olsunlar diye. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan gelenlerin başına gelen sıkıntıların asıl hikmeti, asıl merhamet ve rahmet ciheti budur. Allah-u Teala onları oradan uzaklaştırıyor, orayı çirkin gösteriyor. O yöneticiler vasıtasıyla onlardan bazı zulümler, baskılar, sıkıntılar, sürgünler gösteriyor. Böylece Allah-u Teala onları ahiret alemlerinin, maneviyat alemlerinin, Allah'ın yanındaki manevi makamların sultanları, halifeleri, başkanları eylesin diye. Evet. Bununla ilgili tarihi bazı bilgiler de var. Konuyu uzatmamak için örnek vermeyeceğim ama Üstad Hazretlerinin şu açıklamalarından belki bazılarına temas edebiliriz. Halbuki saltanatı terk ettikleri zaman parlak, yani dünyevi saltanatı terk ettikleri zaman parlak ve yüksek bir surette İslamiyet'e ve Kur'an'a hizmet etmişler. Peki saltanatla beraber olsaydı o zaman parlak ve yüksek bir surette İslamiyet'e ve Kur'an'a hizmet edemeyebilirlerdi. Bunu Allah biliyor. Allah geleceğin nasıl geleceğini, irademizi nasıl, nerede kullanacağımızı bildiğinden Allah-u Teala rahmetiyle Ehli Beyt'in soyundan gelen, Peygamberimizin sülalesinden gelen o mübarek zatları siyaset şeyleriyle bulaştırmamış. Onların kalpleri hakikaten züht dolu, dünyayı kalplerine almamışlar ama taraftarları, yanında yer alacak olanları ve onları tabiri caizse bahane ederek kötüye kullanacakların bulunmasından dolayı Allah-u Teala onları böyle yanlış düşünceye sevk edecek bir ortama koymamış ve onları o kirlerden, o bulanık ortamlardan tabiri caizse uzak tutmuş. Çünkü bir insanın üzeri ne kadar temiz olursa olsun, eğer siz bir kömür dolu yere girerseniz, o kömürlerden çıkan tozlar sizin elbisenizi kirletecektir. Dolayısıyla sizden kaynaklanmasa da, sizin bulunduğunuz ortamlardan o kirlerin bulaşmaması için oradan uzak durmanız gerekiyor. Sanki Allah-u Teala o mübarek zatların, o maneviyat sultanlarının siyaset ortamlarında bulunarak üzerlerine siyasi kirlerin bulaşmasından uzak tutmak için sadece bütün mesailerini, bütün düşünce dünyalarını, bütün fikirlerini, bütün kalbi, ruhi, bedeni, hizmet ve gayretlerini maneviyat aleminde, İslamiyet'in muhafazasında, Kur'an'ın hayata tatbikinde ve milyonlarca Allah'ın rızasına ermiş talebelerin yetişmesinde kullanmak için Allah-u Teala siyaset aleminden uzak tutmuş. Yoksa aslında tarihte şundan dolayı böyle oldu, bundan dolayı şöyle oldu gibi bahanelere bakarak suizan etmeyelim. İşte bak, örnek mi istersiniz? Hazreti Hasan'ın neslinde gelen aktaplar, kutuplar, yani maneviyat aleminin sultanları. Nasıl ki dünyada yöneticiler var, liderler var, insanları, devletleri, servetleri, ülkeleri yönetiyorlar. Hatta neredeyse dünyanın yarısını yöneten insanlar çıkmış tarihte. Dolayısıyla maneviyat aleminin de liderleri, sultanları, yöneticileri, başkanları var. İşte bunların birisine kutup diyoruz. Mesela bu kutuplardan bazıları Aktab-ı Erba'a. Bunlar kimdir? Bir izaha göre Abdülkadir Geylani, Ahmedi Bedevi, Ahmedi Rufai, İbrahim Desuki, Kaddesallahu esrarahum, Allah-u Teala onların şefaatlerine nail eylesin. Bu dört zat olduğu söyleniyor bir açıklamaya göre. Mesela bunlar Hazreti Hasan Efendimizin neslinden gelmiş. Düşünün, Abdülkadir Geylani Hazretleri ne kadar talebesi var. O günden bugüne kadar ve kıyamete kadar onun vesilesiyle, onun tabiri caizse mehdiyetiyle, yani doğruya hidayete ulaştırmasıyla nice insanlar hidayete ulaşmış, nice insanlar Cenab-ı Hakk'ın rızasına erişmiş, nice insanlar ehli cennet olmuş. Hakikaten ne kadar insanların sultanı olmuşlar. Veya hasreten Gavs-ı Azam olan Abdülkadir Geylani, bunlardan bir tanesi. Hazreti Hüseyin'in neslinden gelen imamlar, hususan Zeynel Abidin ve Cafer-i Sadık ki her biri birer manevi mehdi hükmüne geçmiş, manevi zulmü ve zulümatı dağıtıp envar-ı Kur'aniyi ve hakayık-ı imaniyi neşretmişler. Ceddi emcetlerinin birer varisi olduklarını göstermişler. Dedeleri olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gerçek birer varisi olduklarını göstermişler. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine varis olmuş bunlar. Peygamber yönüne varis olmuşlar. O peygamberliğinin gerçek görevi olan vazifesinin varisi olmuşlar ve peygamberler gibi olmuşlar. Bunlar ulema-i ümmeti ki enbiya beni İsrail hadisinin de mazharıdırlar. Benim ümmetimin alimleri İsrail oğullarının peygamberleri gibidir. Yani İsrail oğullarının nasıl Tevrat vesilesiyle yüzlerce, binlerce peygamber gelmiş, nebi gelmiş ve onlar o Tevrat'la insanlara Allah'ın emirlerini anlatmışlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra peygamber gelmeyecek ama peygamber gibi ümmetinden milyonlar insanlar çıkacak. İşte onların en çoğu, en üstündekiler, en değerlileri tabiri caizse Âl-i Beyt'ten gelmişler ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderiliş gayesini gerçekleştirerek maneviyat aleminin sultanları olmuşlar. Yani dünyevi saltanatı terk etmişler, uhrevi saltanatın talibi olmuşlar. Dünyevi insanların padişahları olmak yerine aktapların, uhrevi adamların, Allah'ın rızasına ermiş insanların başkanları olmayı tercih etmişler. Biz de inşallah bu alemin başkanı olmaya ve bu alemin başkanlarının talebesi olmaya gayret edelim. Bundan ders çıkaralım. Elbette İslam adına, din adına, insanlık adına talip olup dünya saltanatına geçen dindar padişahları da, dindar yöneticilerimizi de seveceğiz, destekleyeceğiz. Ama kendi adımıza meseleye baktığımız zaman biz birinci derecede şahıs olarak uhrevi adam olma, uhrevi yönetime talip olma ve uhrevi adam yetiştirmeyi öncelik verme konusunu tercih edebiliriz. Ama bir Müslüman kardeşimiz kendisinde yönetim kabiliyeti görür, idare kabiliyeti görür, hem İslam aleminin hem dünya insanlığının hizmetine hem de özellikle memleketimizin hizmetine talip olur, kalbine de zühdü yerleştirir ve makamı, mevki, siyaseti kalbine koymaz, yönetime talip olur, böyle bir yönetim sergilerse elbette onu takdir ederiz ve onun da devamı için hem maddi hem manevi destek veririz. O meselenin ayrı bir boyutu. Ama bizim esas meselemiz neden Ali Beyt'e Cenab-ı Hak dünya saltanatını nasip etmedi ve onları o saltanattan uzak tuttu? Meselemiz o. Yoksa Osmanlı padişahları öyle büyük hizmet etmişler, öyle dünya üzerinde ahiret adamları yetiştirmişler ki elbette Kur'an-ı Kerim'in övgüsüne mazhar olmuş bir millet ve devlet olmuşlar. Kur'an'da onlara işaret eden ayetler var. Bu açıdan meseleye baktığımızda tek yönlü değerlendirmemek ve her olayı kendi içinde, kendi makamında ve kendi yerinde görmek gerekiyor. Eğer denilse, bir ayrı sual, başka bir sual. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı, bütün ümmetin yani Hazreti Adem'den kıyamete kadar ve cinlerin de dahil bütün ümmetlerin en hayırlısıdır. Peygamberlerin, her peygamberin bir ashabı vardır. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabı bütün peygamberlerin ashabından daha üstündür. Peki peygamberimiz ümmeti de diğer peygamberlerin ümmetlerinden daha üstündür. Fert anlamında değil yani. Genel anlamda. Peki neden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının arasına bu tür fitneler, kanlı, dehşetli savaşlar girmiş? Neden özellikle tabi'in, tebe-i tabi'in döneminde öyle kanlı fitneler meydana gelmiş? Bunun hikmeti nedir? Eğer denilse mübarek İslamiyet ve nurani asr-ı saadetin başına gelen o dehşetli kanlı fitnenin hikmeti ve veç rahmeti nedir? Çünkü onlar kahra layık değil idiler. Ya, hakikaten insanoğlu bunları düşünür. Akıl var, vicdan var, tefekkür var, düşünce var, hayal var. İnsanın bu özellikleri insana şu soruyu sorduruyor. Allah-u Teala'nın en hayırlı ümmet dediği, ümmetin de en hayırlılar dediği ashab-ı kirama, Allah-u Teala böyle kanlı fitneleri, birbirlerine kılıç çekmeleri, birbirlerini öldürmeye götürmelerini netice verecek bu savaşları, bu sıkıntıları neden tabiri caizse musallat etti? Bunların başına neden geldi bunlar? Halbuki bunlar kahra değil, lütfa layık idiler. Allah-u Teala'nın kader noktayı nazarından baktığımızda sayısız hikmetleri, rahmetleri, bereketleri varsa ki vardır, her olayda rahmetin, kaderi rahmet ciheti vardır. Allah-u Teala'nın başımıza getirdiği her şeyde, her olayda mutlaka bir rahmet vardır. Müminler açısından özellikle. Peki o zaman Allah-u Teala'nın bu mübarek zatlara birçoğunun da dünyadayken daha cennetlikle müjdelendiği bu insanlara ve bütün ashabında ehli cennet olduğunu inandığımız bu sahabelere neden Cenab-ı Hak böyle bir musibeti, böyle bir kanlı fitneyi, birbirlerine kılıç çekmek gibi bir olayı tabiri caizse reva gördü? Bunun rahmet, bereket ve hikmet yönü nedir? Evet. El cevap. Gerçekten insan hayatında başına gelen her şeye şu noktadan bakabilse, her olaya İbrahim Hakkı Hazretleri gibi Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diyebilir. Ama bunu demek tabii her zaman herkese nasip olmuyor. Biz Rabbimizden dua edelim ki başımıza gelen veya ailemizin başına gelen veya komşularımızın veya mahallemizin veya ülkemizin veya dünyadaki devletlerin veya insanlığın fark etmez. Başına gelen her ne olursa olsun ve buna vesile olan kim olursa olsun olayların bir de kader yönüne bakmak lazım. Kader-i ilahi hangi rahmet veçiyle, hangi hikmet yönüyle buna müsaade etti? Neden izin verdi bu olaya? Bunu da araştırıp öğrenmek ve onun da rahmet yönünü görerek Cenab-ı Hakk'a şükretmek gerekiyor. Evet. Mesela Birinci Dünya Savaşı'nda bizim İslam ümmetin özellikle Osmanlıların başına gelen o dehşetli savaşın hikmeti bir tanesini söyleyelim. Mesela insanlar Cenab-ı Hakk'a olan şükürlerini yerine getirmediler. Allah-u Teala'nın kendilerine verdiği şu bedensel, ruhsal, dünyevi, uhrevi nimetlere karşı namaz ibadetlerini terk ettiler. Allah-u Teala da onlara buna karşılık 5 yıl cephelerde süründürerek bir nevi namaz kıldırdı. Peki sonuçta? Sonuçta da mazi günahını sildi ve onlardan 5 milyonunu, 4 milyonunu yani milyonlarca insana gazilik ve şehitlik vererek 40 yıl çalışmakla kazanılamayacak velayet mertebesini nasip etti. Yani aslında suçu biz hak ettik. Çünkü suç işledik, ceza verdi Cenab-ı Hak. Dünyada cezalandırdı. Bu Birinci Dünya Savaşı'nın esas sebebi bizleriz. Namazı terk ettik, zekatı terk ettik. Öyleyse Allahu Teala birikmiş zekatın tamamını aldı. Mallarımızı elimizden alarak. Veya oruç tutmayı terk ettik, aç bırakarak bir nevi açlıkla oruç tutturdu sanki. Öyleyse 3 tane hata ettik, Birinci Dünya Savaşı bizim başımıza geldi. Öyleyse bu başımıza gelmesinin sebebi biziz. Peki rahmet-i ilahiye niye buna müsaade etti? Buna müsaade etti ki hem geçmiş günahlarımızı silsin, hem günahkar bir milletten 4-5 milyon gazilik ve şehitlik vererek onları velayet makamına çıkarsın. Bakın bu rahmet yönüne bakmak. Yoksa Osmanlı Devleti şu hatayı etti de bundan dolayı falanla filan anlaştı da bundan dolayı başımıza geldi. Tarihi bahanelere böyle takılarak kalmak arkadaki kaderin rahmet yönünü görmemizi engeller. Evet, elbette tarihin olaylarını öğrenmek ve o tür olayların başımıza bir daha gelmemesi için ders almak, ibret almak ve tabiri caizse tedbir almak gerekiyor. Tamam. Ama biz bilelim ki eğer başımıza bir olay geldiyse bütün bu tedbirlerimize rağmen, bütün bu imkanlarımıza rağmen başımıza bir olay geldiyse onun da rahmet yönünü araştırmak ve Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin izini, özünü görerek o rahmetin elini öpmek ve şükretmek, secdeye kapanmak gerekiyor. İşte böyle mübarek sahabelerin, cennetlik ashab-ı kiramın, her birisi bir müceddit ve müçtehit olan bu zatların başına gelen bu fitnelerin rahmet yönü nedir? El cevap. Nasıl ki baharda dehşetli yağmurlu bir fırtına, her tayfi nebatatın, tohumların, ağaçların istidatlarını tahrik eder, inkişaf ettirir. Her biri kendine mahsus çiçek açar, fıtri birer vazife başına geçer. Allahu Teala'nın kevni alemdeki tasarruflarıyla şer'i alemdeki tasarrufları birbirine benzer, birbirini hatırlatır. Nasıl ki bedensel ihtiyaçlarımızı hava, su ve gıdayı almadığımızda bedenimiz çöker, hastalanırız, zayıf oluruz. Hatta Allah korusun bunlara devam edersek açlıktan, susuzluktan, havasızlıktan ölebiliriz. Evet, bu bedenimizle ilgili bir durum ve maddi gıdalarla ilgili bir özellik. Aynı durum ruhumuz için de geçerlidir. Yani ruhumuzun da manevi gıdası, manevi havası, manevi suyu olan ibadetleri, takvayı, ihlası, samimiyeti terk edersek O zaman ruhumuz hastalanır. Ruhumuz zafiyet geçirir ve olaylar karşısında göçeriz. Dayanamayız. Ve olayların tabiri caizse değerlendirmesini düzgün yapamayız. Yani bedensel gıdaları almadığımızda bedenimiz çöktüğü gibi, hastalandığı gibi, ruhsal gıdaları almadığımızda da ruhumuz çöker, ruhumuz hastalanır. Huzursuz oluruz. Dünyadan zevk ve lezzet alamayız. Hadiselere karşı değerlendirmeyi doğru yapamayız. Bunlar birbirlerini andırıyor, benzetiyor. Aynı durum dış alemde de geçerli. Yani baharın, özellikle ilkbaharda yağmur, tipi, fırtına, çamur, perişan, rahatsız oluruz. Her taraf çamurdur. Yağmurun özellikle bol yağdığı zamanlarda. Peki bu mevsim için, dünya için, insanlık için, özellikle çekirdekler için, tohumlar için, ağaçlar için zarar mı? Aksine yağmur yağmadı, ortalık kuru oldu, çamur olmadığı zamanlarda duaya çıkarız değil mi? Ya Rabbi ne olur yağmur gönder. Ama biliyoruz çamur olacak. Olsun. Biz yine biliyoruz ki bu çamurun arkasında çiçekler var, tatlar var, renkler var, kokular var, güller var. Yani bahar var, yaz var. O kadar çekirdekler ağaç olacak. O kadar çekirdekleri çiçek olacak. O kadar tohumlar meyveler verecek. Tatlar, kokular, renkler verecek. Yani ilkbahardaki güzellikler, yazın o güzellikler, yerin dolusu olan güzellikler baharın, çamurun altında saklı. İşte nasıl ki o yağmurlu bir fırtına her taifi nebatatın, bitkilerin farklı farklı papatyalar, güller, çiçekler, bütün belki de milyonlarca çeşit bitkinin inkişafına, harekete geçmesine ve yeşillenmesine, renklenmesine, tat ve koku vermesine, meyve vermesine vesile oluyor. Yağmurun yağmadığını, çamur tipi fırtınanın olmadığını düşünün, onların hiçbirisi olmayacak. Veya çok az olacak olsa da. O bereket kaybolacak, kıtlık olacak. Şu halde biz diyebilir miyiz ki bu tipi fırtına, hatta kışın kar yağması kötü oldu, bu kadar çamur olması hoş olmadı diyebilir miyiz? Hayır. Bunlar oldu ki Rabbimiz her bir bitkiyi, her bir tohumu, her bir çekirdeği vazife başına geçiriyor, onu sevk ediyor ve tabiri caizse o çekicini vuruyor, işine başlıyor ve o kadar çiçekler, tatlar, kokular, renkler yeryüzünü dolduruyor. Yeryüzü dolusu bitkilerin, çiçeklerin, tatların ve renklerin inkişafı, çıkması ona bağlı. Aynen öyle de sahabe ve tabiinin başına gelen fitne dahi. Demek ki her bir sahabi bir çekirdek gibi, bir tohum gibi, bir ağaç gibi, bir bitki gibi. Onların başına gelen bu çamur, bu karışıklık, bu fitne, bu kanlı fitneler niye sebep olmuş? Çekirdekler hükmündeki muhtelif ayrı ayrı istidatları tahrik edip kamçıladı. Her bir insanda bir potansiyel özellik var. Her bir insan o potansiyel özelliğe doğru çalışması lazım. Ama onu harekete geçirecek bir şey lazım. Harekete geçirecek bir şey olmazsa, mesela çekirdekte ağaç özelliği var. Ama siz bu çekirdeği ambarda tutarsanız o çekirdekteki potansiyel özellik ortaya çıkmıyor. Her bir yumurtada potansiyel bir kuş, bir civciv çıkma özelliği var. Ama siz onu eğer bir kuluçkaya yatırmazsanız, sıcak bir ortama koymazsanız o potansiyel özellik çıkmıyor. O kabiliyet kapalı kalıyor, açılmıyor. Sahabe efendilerimiz de tabiindeki o mübarek zatlarda öyle potansiyel, her insanda olduğu gibi özellikler var ki o özelliklerin ortaya çıkması için Cenab-ı Hak bir hareket verdi onlara. Bir toprağa gömdü, bir çamura buladı, bir suya gömdü onları veya bir sıcak ortama attı onları. Ta ki onlardaki potansiyel özellikler, o kabiliyetler, istidatlar inkişaf etsin, açılsın, her biri bir vazife başına koşsun. Nedir o? O çekirdekler hükmündeki muhtelif ayrı istidatları tahrik edip kamçıladı. İslamiyet tehlikededir, yangın var diye her taifeyi korkuttu. Nedir bu? Kur'an gelmiş, Allahu Teala Kur'an'ı peygamberimiz vasıtasıyla katiplere yazdırmış. Ama bir nüsha. Bir tane imam nüshası var. Ne diyorlar? Ya bu Kur'an-ı Kerim Allah korusun yarın kaybolabilir, zayi olabilir. Öyleyse Hazreti Osman Efendimiz zamanında mushaflar 7'ye çıkarılmış, çoğaltılmış. Her bir İslam beldesine, merkezi beldelere gönderilerek Kur'an'ın muhafazasına. Hadisler. Bak yalancı insanlar çıkabilir. Peygamberimiz adına hadis uyduranlar çıkabilir. Öyleyse bu hadislerin muhafazasına çalışalım ve hadislerin hiçbirisinin kaybolmaması için yazıyla, devletin eliyle kontrol edelim, muhafaza edelim ve hiçbir hadis kaybolmasın. Ve kötü insanların düşünceleriyle Peygamberimize ait olmayan ama Peygamberimize aittir iddia ettikleri hadisler ayrılsın diyerek bir grup hadisin muhafazasına, bir grup Kur'an'ın muhafazasına, bir grup fıkhın muhafazasına İmam-ı Azam gibi, İmam-ı Şafii gibi, Ahmed bin Hanbel gibi ve İmam Malik gibi zatlar ve başka müceddidler şeriatın muhafazasına, fıkhın muhafazasına koşturmuşlar ve Allahu Teala her bir istidat ve kabiliyeti müsait olan alimi, evliyayı, görevli zatı o vazife başına sevk etmiş. Ne ile? Bu karışıklıklarla. Aman İslamiyet tehlikede. Yangın var. Bu yangından İslamiyet'i koruyalım. Bu tehlikelerden İslamiyet'i muhafaza edelim ve zarar görmesin diye. Aslında bu karışıklıkların arkasındaki esas kaderin rahmet veçi budur. Evet. Her biri ne yaptı? İslamiyet tehlikededir, yangın var diye her taifeyi korkuttu. İslamiyet'in hıfzına, muhafazasına koşturdu. Bir kısmı, bakın, her biri kendi istidadına göre camiayı İslamiyet'in kesretli ve muhtelif vazifelerinden bir vazifeyi omuzuna aldı, kemali ciddiyetle çalıştı. İşte aslında ihtisaslaşma ve uzmanlaşmanın başladığı dönem bu dönemdir. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ahirete irtihalinden sonra sahabe-i kiram ve tabiinin yaptığı en büyük görevlerden birisi ve birincisi bu işte. İslamiyet'in farklı dalları var. Burada bir cümleyle söyleyecek. İşte fıkıh, hadis, tefsir, kelam, şeriat vesaire. Fıkıh. Bütün bu dalların her birisi bir uzmanlık alanına geçerek orada uzmanlaştı ve o konunun muhafazasına çalıştı. Ve elhamdülillah kıyamete kadar gelecek olan İslamiyet dallarının, İslamiyet bir okulsa, o İslamiyet okulunun fakültesinin, üniversitesinin her bir fakültesinin hocaları o ilim dalını oluşturmuşlar, sistemlerini koymuşlar, prensiplerini vaz etmişler ve onu koruyarak muhafaza altına almışlar. Onların koydukları prensiplerle kıyamete kadar o fakülte okullarında talebeler yetişmeye ve bugüne kadar yetiştirmeye devam etmiş. İslamiyet camiası. Yani İslamiyet Üniversitesi'nin onlar hocalarıdırlar. Uzman ekipleridirler. Onların koyduğu prensipler işte o zaman konulmuş. Ne ile? Böyle bir tehlikeyi onların önüne göstermiş Allah. Yoksa onlar nasıl İslamiyet böyle gidiyor diye bıraksalardı, sahip çıkmasalardı, belki de Allah muhafaza kader ilahi biliyor ya her şeyi. Belki de bunlar korunmayacaktı. Ama Allah sonsuz ilmiyle, sonsuz hikmetiyle, sonsuz rahmetiyle onların başına bu olayları getirmiş. Hem bu İslamiyet'in muhafazasına hem de Müslümanlara kıyamete kadar gelecek ders vererek bu tür olaylara girmeme konusunda bir ibret levhası olarak canlı birer şahit önümüze Allahu Teala sergilemiş. Kemali ciddiyetle çalıştı. Her biri kendi istidadına göre Camiye-i İslamiyet'in kesretli ve muhtelif vazifelerinden bir vazifeyi omuzuna aldı. Çünkü bu İslamiyet'in çok kolları var, çok vazifeleri var, çok hizmetleri, çok fakülteleri var. Her fakültenin kendine has bir vazifesi var. Her uzman alim kendi fıtratına daha müsait olan kısma geçerek birisi fıkıhta ön planda ona geçmiş. Birisi hadislerin ezberlenmesinden muhafaza, yüz binlerce hadis ezberleyecek bir hafızaya sahip. Orada vazife almış. Kimisi tefsir, Kur'an'ın ayetlerinin gerek Peygamber Efendimiz gerekse sahabe tarafına açıklanışını vazifesi üzerine almış. Kimisi kelam ilminde vazifesini üzerine almış, kimisi tarih ilminde, kimisi başka bir ilim dalında. Kimisi de ravilerin, hadisleri bize aktaran ravilerin hayatlarını araştırma, onların özelliklerini yazma, nerede doğdu, hangi özelliklere sahipti, hayatında hiç yalan söylemiş mi, güvenilir miydi, dini konularda hassas mıydı, değil miydi? O rical ilminde bir vazife almış, üzerine o görevde vesaire. Aman ya Rabbi. Bir kısmı hadislerin muhafazasına, bir kısmı şeriatın muhafazasına, bir kısmı hakayık-ı imaniyenin muhafazasına, bir kısmı Kur'an'ın muhafazasına çalıştı ve hakeza. Her bir taife bir hizmete girdi. Vazife-i İslamiyet'te hummalı bir surette sa'y ettiler. Muhtelif renklerde çok çiçekler açıldı. Nasıl ki ilkbaharda yağan o yağmurlar, o çamurlar, o fırtınaların altından baharın çiçekler, meyveler, tatlar, kokular, renkler açılıyor. Aynen bunun gibi bu İslamiyet'in ilk asrındaki çalkantılardan da, o fitnelerden de böyle tefsir, fıkıh, kelam, hadis gibi, Kur'an ilimleri gibi çiçeklerin ve meyvelerin çıkması, Allah-u Teala onları yarattı, ihsan eyledi. Pek geniş olan alem İslamiyet'in aktarına o fırtına ile tohumlar atıldı maşallah. Eskiden çocukluğumda ben hatırlıyorum, çiftçiler elleriyle tohumları saçarlardı. Ama şimdi artık makinelerle tohumlar saçılıyor. Allah-u Teala bazen biz elimize aldığımız veya herhangi bir vesile tohumları alıp götürüp saçtığımız gibi başka tarlalara ve daha çok başka yerlerde o bitkilerin, o ağaçların, o meyvelerin, o çiçeklerin, o tatların, o kokuların yetişmesine vesile olduğumuz gibi, ama yaratan Allah. Her ne kadar vesile bizlerse. Demek ki Allah-u Teala o asrı öyle çalkaladı ki, öyle hareketlendirdi ki, o hareketten, o çalkantıdan oradaki tohumları, yani istat ve kabiliyeti müsait olan sahabeleri, tabiinleri dünyanın değişik yerlerine saçtı. Tohumları yeryüzüne saçtığımız gibi o kabiliyetli ve istatlı insanları da Cenab-ı Hak o fitnelerle dünyanın değişik yerlerine saçtı, dağıttı. Ne yaptı yeryüzünü? Yeri, yarı yeri gülistana çevirdi. O çöldeki, tabiri caizse o çölleri hayatlandırdı. O suyla, o İslamiyet ışığıyla, o ubudiyet, o iman ışığıyla, ibadet suyuyla ne yaptı? O bölgeleri hayatlandırdı. O bölgeleri de gülistana çevirdi. Çölden gülistana. Ne güzel. Elhamdülillah. Rahmet yani. Fakat ma teessüf, o güller ve gülistan içinde ehli bid'a fırkalarının dikenleri dahi çıktı. Elbette. Bahçelerimizde dikenler de çıkar. Ama o dikenler çıktı diye bahçemizde gül ekmekten, çiçek ekmekten, tohumları serpmekten vazgeçmeyiz. Elimizden geldiği kadar da o dikenleri yok etmeye çalışırız. Demek ki bu İslamiyet'in yeryüzüne yayılmasının ve milyonlarca, milyarlarca insanın imana girmesinin ve o İslamiyet'in farklı fakültelerinde farklı talebelerin hala günümüzde devam ederek yetişmesinin ilk muharriki, ilk hareket alanı sahabelerin başına gelen o fitnelerden sebep Allah-u Teala yaratarak insanları harekete geçirmiş. Güya desti kudret, celal ile o asrı çalkaladı. Şiddetle tahrik edip çevirdi. Ehli himmeti gayrete getirip elektriklendirdi. O hareketten gelen bir kuvve-i anil merkeziye, merkez kaç kuvveti diyorlar? Yani merkezden dışarıya doğru bir hareket. Allah-u Teala o merkezden dünyanın diğer alemlerine harekete geçirecek bir elektrik verdi oradan. Evet. Kuvve-i anil merkeziye ile pek çok münevver müştehitleri ve nurani muhaddisleri, kutsi hafızları, asfiyaları, aktapları alem İslam'ın aktarına uçurdu. Dünyanın her tarafına gönderdi. Hicret ettirdi. Şarktan garba kadar, yani doğudan batıya, kuzeyden güneye dünyanın yarısını İslam alemi yaptı. Hala da dünyada 2 milyara yakın Müslüman bu şeyin canlı şahididir. Şarktan garba kadar ehli İslam'ı heyecana getirip Kur'an'ın hazinelerinden istifade için gözlerini açtırdı. İşte sahabe efendilerimiz döneminde meydana gelen olayların, sıkıntıların esas hikmeti ve rahmet, hikmet yönü budur. Cenab-ı Hak o vesilelerle Kur'an'ın, İslam'ın muhafazasına ve İslam'ın ve Kur'an'ın hakikatlarının bütün dünyaya yayılmasına, milyarlarca insanın ehli iman olup Allah'ın rızasına uygun insana yetişmesine, yeryüzünü bir gülistana çevirmesine vesile olmuştur. Biz olayları değerlendirirken daha çok kaderin rahmet ve hikmet yönüne bakmalıyız ve Allah'a şükretmeliyiz. Ancak meydana gelen olayların sebeplerini de dikkate alarak, görünen sebeplerini, bir daha böyle bir hataya düşmemek için tedbir almanın da gayret içinde olmalıyız. Ve ahiru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.